Ayrım 7.
Peşlerindeki adamlar yurt dışına kaçan birilerinin yanlarında kedi getireceklerini düşünemez, hanımıma kedisine çok düşkün şımarık zengin bir kadın sanırlarmış. Zenginlerden kuş kullanılmazmış. Çünkü onlar komünist falan olmazlarmış. Safinaz'a illegalitenin komünistin ne olduğunu sormuş Dinle. Daha sonra bu sözleri sık sık duyacaktı. O zamanlar evde henüz yeniydi, henüz her söylenene kulak kabartacak kadar zaman geçmemişti aradan. O günlerde evin her köşesinin kokusunu, titreşimini, duygularını öğrenmek, beyninin en derin köşelerine kadar sindirmekle meşguldü. İllegalite, başka birinin kimliğiyle gizli yaşamak, diye açıkladı Safinaz. Bizim oralarda şu son zamanlarda insanları yakalayıp götürüyor, ya hapishane dedikleri büyük kafeslere tıkıyor ya da işkenceyle öldürüyorlar. Bizim beye de böyle bir şey yapacaklarını haber almış bizimkiler. Bu yüzden önce illegalitede yaşadık. Sonra gidebileceğimiz bütün evler, sakınabileceğimiz her yer bitti. Bir gün en yakın arkadaşları da kapıyı yüzümüze kapatınca bir süre buralara gelmekten başka çare kalmadı. Hanımım ablasından ödünç aldığı pahalı bir kürk giydi uçağa binerken. Kürkü olanları da yakalamazlarmış. Ama bizim bey, bugünlerde devrimci bacıların yarısı kürklü geziyor diye alay etti onunla. Tanınmamak için bey ne yaptı dersin? Saçını pudrayla beyazlaştırdı. Şöyle omuzuna çıkıp bir yalasam simsiyah saçları çıkacak ortaya. Tabii yapmadım. Ben ikisini de çok severim. Bunca güçlükleri oldu, beni hiç bırakmadılar, hiç ihmal etmediler. Herkes öyle mi ya? Bizim orası böyle kaçanların, illegalitede yaşayanların sokakları bıraktıkları hayvanlarla dolu. Bu yolculukları oradan oraya sürüklenmeyi hiç sevmiyorum. Ama bu yaşta yapayalnız kalmaktan daha iyi ne de olsa. Hem de dünyayı tanımış, bilgilenmiş oluyorum. Ya komünist neydi, açıklayacaktım diye üstelemiştin yine. Bu biraz karışık. Kimilerine bakarsan çok kötü bir adam, kimilerine bakarsan bütün insanların ileride olacakları çok iyi bir şey. Benim anladığım kadarıyla kimse aç açık kalmasın, kimse kimsenin ekmeğini elinden almasın, kimse kimseyi çalıştırmasın, kötülük olmasın diye düşünenlere komünist diyorlar. Kötü bir şey değil yani. Ama nedense bizim oralarda komünistleri çok kızılıyor, çok korkuluyor onlardan. Kimse aç kalmasın, kötülük olmasın demekte kızılacak ne var diye düşünüyor yine. Kim istemez ki bunu, biz kediler hepimiz komünistiz demek ki. Yine de bu işleri daha iyi öğrenmeye karar verdi. Safinaz'la ilk tanışmaları böyle olmuştu işte. Onlar da birkaç gün kalmışlar, sonra Safinaz'ı yeni aldıkları şık kedi taşıma sepetine koyarak başka bir yerlere gitmişlerdi. Daha sonra yeniden memleketlerine döndüklerini duymuştu. Kısa bir süre sonra da Safinaz'dan mektuplar gelmeye başladı. Safinazlar için kötü bir dönemdi bu. Beyin saçlarını pudrayla beyazlaştırması kâr etmemiş, bir gün sokakta yürürken kötü adamlar tutup götürmüşlerdi onu. Haberin geldiği gün hanımı küçük evi aceleyle toplamış, bir takım kağıtları, kitapları sobada yakmış, gerekli eşyalarını küçük bir bavula koymuş, Safinaz'ı da sepetine yerleştirip evden çıkmıştı. Bey'e işkence dedikleri o kötü şeyleri yaptıklarını haber almışlardı. Hanımı çok ağlamıştı. Hanımın annesinin evinde geçirdikleri bu aylar Safinaz'ın hayatının en kötü dönemleriydi. Evde sevilmediğini, istenmediğini hissediyor, hanımının ne kadar üzüldüğünü, ne kadar çaresiz olduğunu kedi sezgileriyle seziyordu. Yemek suyuna batırılmış ekmek yemekten imanı gevremiş, zayıflamış, tüyleri her zamankinden daha fazla dökülmeye başlamıştı. Tüyleri halıların üstüne, koltuklara döküldükçe hanımın annesi serinip duruyor, kendi deliğe sığmamış, kuyruğuna kabak bağlamış. Şu pis kediyi peşinden niye gezdirip durursun bilmem diyordu. Hanımı geceleri ona sarılıp gizli gizli ağlıyor. Hepsi geçecek Safinaz. Bak gör, her şey düzelecek diye fısıldıyordu. Safinaz onun göğsüne gömülüyor, küçük dil darbeleriyle yalıyordu hanımını. Safinaz'ın mektupları bütün bu dönem boyunca da kesilmemişti. Yalnız Nina'ya çok garip gelen bir şey vardı. Bütün kediler arasında sadece Safinaz insanlar gibi daktiloda yazıyordu mektuplarını. Bey ya da hanım, Safinaz'dan mektup var sana Nina diyorlar ve postadan çıkan mektubu yüksek sesle okuyorlardı. Bu işte bir iş olduğunu seziyordu Nina. Belki de Safinaz söylüyor, sahipleri daktiloda yazıyordur mektupları. Ya da belki eski kuşak kediler koku mektubu yerine daha kalıcı olması için daktilo mektuplarını yeğliyorlar. Kim bilir? Eski kuşakların bilgilerinin daha derin olduğunu, daha bilgin olduklarını kabul etmek gerek. Yeni kuşak kediler eğitim açısından pek o kadar iyi yetişmiyorlar. Nina balkonun pervazına konmuş, kendi varlığını hiç aldırmadan kanatlarını temizleyen kırmızı gagalı sığırcık kuşunu gözetlemeyi bırakıp içeri girdi. Evet oydu. Kokusundan tanımıştı. Safinaz'ın annesi. Safinaz'dan bir koku mektubu alma umuduyla kadının bacaklarına sürünürken irkildi. Bir mektup vardı kadının üzerinde. Ayakkabılarında değil de etekliğinde olmalı. Koku daha yukarılardan geliyordu. Ama Nina mektubun Safinaz'dan olmadığını hemen anladı. Yazan acemi biri olmalıydı. Kokular kesik kesik, karma karışıktı. Okunup anlaşılması zordu. Üstelik ayakkabı yerine etekliğe yazmak denesi. Her aklına gelen aklına estiği gibi yazmaya çalışıyor. Kadın eğilip Nina'yı okşarken, "Ay o bilmiyor musunuz? Safinaz öleli 2 yıl oldu. Artık bir kısmetimiz var," dedi. Nina'nın yüreği burkuldu. Onun için ne zamandır hiç yazdığı yoktu. Oldukça yaşlıydı. Bir de oradan oraya sürüklenip çok hırpalandı zavallı Safinaz. Şimdi kısmet var demek ki. Mektubunu okuyabilmek için kadının kucağına çıkıp oturmak gerek. Birazdan koltuğa gömülüp kahvelerini içmeye başladıklarında bol bol zamanım olur bu iş için. Zavallı Safinaz. Nina, kedi beyninin en gizli kıvrımları arasındaki koku çekmecelerini karıştırdı. Bu çekmecelerden birinde Safinaz'ın son mektubu saklıydı. Odanın en kuytu köşesindeki minderine oturup çekmeceyi aramaya başladı ve artık uçup kaybolmaya yüz tutmuş mektubu bir kez daha içinde büyük bir boşluk ve hüzünle okudu. Sevgili Nina, artık yaşlılığa doğru adım atmış bir kedi olarak senin gibi çok genç bir cinsimin beni hatırlayıp üstelik de dünyanın en güzel mektubunu yazmasına çok sevindim. Son zamanlarda hiç formumda değilim doğrusu. Evin en girilmeyen köşelerini bulup durmadan uyuyorum. Geçenlerde otomobile koyup bu büyük kentin dışındaki bir kasabaya götürdüler. Dehşetle ürperiyorum hala. Meğer şu koca kent ne hale gelmiş. Korkunç bir gürültü, milyonlarca insan, binlerce araba. Gürültü patırtı ayyuka çıkmış vıcık vıcık bir kalabalık. Oysa ben evimden, denize bakan penceremden, dünyada eşi benzeri olmayan süliyetini seyrederken pek beğenirim bu kenti. Günün her bir vakti, her saati ayrı bir mucize gibi gelir. Meğer uzaktan öyleymiş. Bu arada sana yazmayı uzun süredir ihmal ettiğim için beyim serbest bırakıldığını, yeni bir ev bulup yerleştiğimizde haber vereyim. Belki sizinkilerden duymuşsundur. Hala her şeyden kurtulmuş ve tam güvenlikte değilmişiz. Ama ailenin yeniden birleşmesi yine de çok güzel. Eskiden olsaydı beni istemediğim halde oraya buraya sürükledikleri için sahiplerimi bir güzel ısırır tırmalar, hadlerini bildirirdim. Bütün yaşamım boyunca bir şey gibi oradan oraya sürüklendim. Artık yaşlandığım için hiç dayanamıyorum buna. Ama yine de tepki göstermedim. Bu yaşımda beni sokağa atsalar ne yaparım sonra? Bu arada ekmek aslanın ağzında. Bu yaştan sonra çöp tenekelerini karıştıracak halim mi var? Sahi kusura bakma. Evde ancak sağ köşesinde adı Snoopy miymiş neymiş? Pek ünlü bir köpeğin karikatürü olan bu kağıdı bulabildim. Bizim hanımın böyle garip zevkleri de var işte. Aşkta midemiz gurursulasa da mektup yazarken bu özel resimli mektup kağıtları kullanılır. Kedi resmi olsa yine neyse de. Ne diyordum? Evet. Yavruların için seni kutlarım. Fotoğraflarını göndermişsiniz. Maşallah pek güzel şeyler. Ah ah yavrular güzel şeylerdir. O pembe buruncuklarından öpmek gelir hep içinden. Ya o şişkin göbecikleri, o kuyruk müsveddesi ya kuyrucukları, o tül gibi bıyıktıkları, o bütün dünyaya sonsuz bir merakla bakan süt mavisi buğulu gözleri. Benim de bundan 7-8 insan yılı önce yavrularım olmuştu. Tam 5 tane. Yumak gibiler ama sana daha önce de anlatmıştım. Bir uğursuz Eylül günü hepimiz darmadağın oluverdik. Sahiplerim her birini yalvar yakar aceleyle birilerine verdiler. Yavrucaklarım onun bunun elinde kaldı. Bana söylemiyorlar ama sonlarının pek iyi olmadığından eminim. Çünkü zor yıllardı o yıllar. Orada burada göçebeler misali sahiplerimle dolaştık durduk. Anımsarsan sizin oralara bile geldik bir ara. Oysa bizlere yerleştiğin simgesi derler. Nerede efendim? Senin de mektubunda pek güzel belirttiğin gibi geleceğimiz sahiplerimizin 2 dudağının arasında. Bana öyle geliyor ki onların geleceği de başka insanların hem de kötü insanların 2 dudakları arasında. Neyse ki son birkaç aydır bu evdeyiz. Küçük ama sevimli bir ev. Denize bakan küçük bir odası var. Sizinkiler gibi can dostları gelince hep bu odada kalırlar. Bu odada bir antika masa var. Üzeri hep ıvır zıvır dolu. Kitaplar, kağıtlar, kalemler var. Her ev değiştirişlerinde onca kitap, kağıt, mektup yaktılar yine akıllanmadılar. Her yerleşilen evde yenilerini ediniyorlar. Mesela şimdi çok kalın bir kitabın üstünde kestiriyorum. Sakallı bir adam yazmış, adı Max. Evden eve kaçarken önce onun kitaplarını gizlerler. Yakmaya elleri varmaz ama nerelere saklayacaklarını şaşırırlar. Doğrusunu kitabın konusu nedir pek bilemeyeceğim ama üstünde yatması çok hoş, kokusu güzel, sertliği tam yaşlı kemiklerim için. Kitabın altında bir mektup görüyorum, senin beyden. Bu evde bana bakan kadın böyle dememek gerektiğini, hanımım ya da sahibem demek gerektiğini biliyorum ama kediliğim tuttu yine işte. Ayıptır söylemesi, popomu daktiloya dayayıp yatmamdan hiç hoşlanmıyor. Bu evde bana bakan adam, yani beyim, bugünlerde her sabah koyu renk takım elbiselerini giyip çıkıp gidiyor. Anladığım kadarıyla bir yerlere davet ediliyorlar. Hanım gitmiyor. Ya böyle doğru düzgün bir raci elbisesi olmadığı için ya da belki bunu bahane ediyor, artık bilemeyeceğim. Nineciğim, kusura bakma, daldan dala atlıyorum. Yaşladık ne de olsa. Düşüncelerimi bir noktada toplama yeteneğim oldukça zayıfladı. Ne diyordum? Ha, bizimkiler beni o küçük kasabadaki ablalarına bıraktıktan sonra pek beğendikleri hurda arabalarına atlayıp sahil sahil güneye inmişler. Buralarda harabeleri, eski küçük köyleri gezerken nedense insanların bazıları böyle eski püskü yerlerden, taştan topraktan pek hoşlanıyorlar. Sahibimin aklına hep senin bey gelmiş. O yüzden de kapı tokmaklarına, pencere kenarlarına, o eski püskü evlere ve tozlu sokaklara ne kadar büyük hayranlıkla baktığını pek kimselere göstermemiş. Hayrola, acaba bu konuda aralarında bir şey mi geçti? Şekerim, böyle dedikoduları bana mırıldanmakta gecikmemelisin. Ayrıca da o kendisiyle fazla uğraşan beyinle biraz ilgilen. Şurada üstünde yattığım kitabın hemen altında duruyor bizimkilere yazdığı mektup. Bu kadar da kederli olur mu insan canım? Bu durumda yapılacak en iyi şey, bunca yıllık deneyimlerimin verdiği güvenle söylüyorum, dostlarını hatırlamaktır. O dostlar ki insanın kafasını kel mel demeden okşarlar ve gereğinde bu sevdikleri arkadaşlarına yakında çok şeyin düzeleceğini, önemli olanın kuyruğu bizler gibi dik tutmak olduğunu söylerler. Ama sahiplerimiz yeniden bir araya gelip konuşana kadar bence sen git, adamın bacaklarına biraz sürün, tüylerini pantolonuna bırak, daha olmadı bacaklarını şöyle güzel bir tırmala. O Allah kahretsin, yine pantolonumu mahvetti bu kedi, bacaklarımı tırmaladı diye bağırırken başka şeyleri bir an içinde olsa unutur. Anlık bir önlem ama Ninacığım, biz kedilerin elinden ancak bu kadarı geliyor. Sahiplerimizin dedikodusunu yapmaktan vazgeçip biraz da kendi konularımıza girelim. Şekerim, sen buradaki yemekler konusunda çıkarılan söylentilere inanma. Orada hep konserve yiyorsun. Ben burada taze taze ciğer ve istavritle besleniyorum. İstavrit canlı canlı oynamıyorsa asla yemem. Hele bu yıl lüfer ucuz diye eve sık sık lüfer alınıyor, ızgara yapılıyor ve tabii bana da pay düşüyor. Anlayacağın şu günlerde keyfim yerinde. Ama sezdiğim kadarıyla burada da pek kalıcı değiliz. Adamın başı yine derde mi girecekmiş ne? Bir türlü kurtulamadık bu korkulardan. Şöyle durmuş oturmuş kendi halinde, evden işe işten eve gidip gelen sahiplere düşemedim. Yani Ninacığım, belki sizin oralarda yeniden görüşmemiz kısmet olur. İyi ki sen de benim gibi bir cinsi latifsin. Siz yeni kuşak anlamazsınız bu deyimleri. Cinsi latif dişi demek. Yoksa beni seninle kesin görüştürmezlerdi. İnsanlar kedilerinin yavruları olmasından pek korkarlar nedense. Bütün gençlik yıllarım boyunca benim de erkek kedilerle görüşmem yasaklanmıştı. Tabii ben birkaç kez bir fırsatını bulup mırnavlaşmayı da yavru yapmayı da becerdim. Ama erkek kedilerle ilişki konusundaki yasak bizim evde hep yürürlükte. Bir de kendileri bütün gün demokrasiden, özgürlükten söz ederler. İnsanların özgürlüğü için mücadele ettiklerini söylerler. Şu insanların çifte standartlarının sonu yok şekerim. Hatırladığım kadarıyla sizin evde bir de küçük insan yavrusu vardı. Bu tip yavrularla benim başım pek hoş değildir. Genellikle topuklarından ısırır, böylece beni rahat bırakmalarını sağlarım. Sen yumurcağın muzurluklarından kendini korumak için ne gibi önlemler alıyorsun? Benim gördüğüm sıralarda toparlacık bir şeydi o sibyan. Bizimkiler onu pek mıncıklıyorlardı. Zaten kedilerle çocukları mıncıklamaya bayılırlar. Ninacığım, bu mektuplaşma işi çok hoşuma gidiyor. Şu hayatımın sonlarında arkadaşlarımla sık sık haberleşmek isterim. Sakın ihmal etme. İki satır olsun yaz. Ben mutlaka yanıtlarım. Çünkü sahiplerim daktiliyi hep açık bırakırlar. Onlar daktiloda işlerini bitirip uyumaya gidince ben kağıda tekrar takar yazarım. Yazmak kolay da şu kağıt değiştirme işi çok zor geliyor. Batilerim kileniyor, sonra saatlerce yalanmak zorunda kalıyorum. Bana neden koku mektubu yazmadığımı soracaksın, biliyorum. Ne yapayım, ben eski kuşaktanım, böyle alışmışım. Mektubunu bekler, tüylü yüzünü yalarım. Seni ve aileni çok seven Safinaz Karapatiler. Nina, beyinin koku çekmecelerinin mektup köşesinden çıkardığı solmuş, eskimiş mektubu okurken Safinaz'ı düşündü. Yüreğim kederle, ince bir kedi hüznüyle doldu. Safinaz'ın yerini alan yeni kediden gelen mektubu hemen okumaya içi el vermedi. Köşedeki minderinin üzerinde uyuma taklidi yaparak konuşmaları dinlemeye koyuldu. Ne çok konuşurlardı. Ne çok şeyleri vardı konuşacak. İnsanların konuşmalarının bir bölümünü hiç anlamazdı Nina. Kediler yalnızca kendilerini ilgilendiren sözleri anlarlar. Ama bunları o eşsiz kedi akılları ve sezileriyle belki de en akıllı ve bilgili insanın anlayamayacağı kadar derinden kavrar, beş değil altı duyularıyla özümser, anladıklarını kuyruklarının ucundan bıyıklarına kadar tüm varlıklarıyla duyumsarlar. Bu yüzden şaşarlar insanlar sık sık. Bazen adıyla seslenince bile dönüp bakmıyor, bazen sanki konuştuklarımızın tümünü anlamış gibi bakıyor, yanıt verircesine miyavlıyor. Tuhaf bir kedi derdi sahibi. Bu da bizim oğlan gibi selektif zekaya sahip galiba. Bu selektif zeka deyimi o kadar sık kullanılırdı ki evde Nina bile ne demek olduğunu öğrenmişti. Çocuğun bazı derslerde bu kadar başarılıyken bazı dersleri öğrenmemekle diretmesi hanımı kaygılandırıyordu. Bir gün konuyu evlerine gelen bir psikolog arkadaşlarına açmış, o da bilgiç bilgiç, bunda şaşıracak bir şey olmadığını, özellikle belli alanlarda gelişmiş bir zekaya sahip insanların beyinlerine depolayacakları bilgi konusunda çok seçmeci, yani selektif olduklarını, böyle kimselerin belli bir alanda çok başarılı olabileceklerini, hatta çoğu dehaların böyle olduğunu söylemişti. O günden sonra sahibesi daha bir rahatlamış görünüyordu ama Nina çocuğun deha falan olmadığından, yalnızca çalışmaktan hoşlanmayan bir tembel olduğundan emindi. Üstelik hanımının bazen kendisini çocukla karşılaştırıp bizim Nina da selektif zekalı galiba oğlan gibi diye dalga geçmesinden hiç hoşlanmıyordu. Hanımıyla konu konuşmalarında bir sürü anlamadığı sözcük arasında artık dönüş yolları açılıyor sözünü duyunca kulak kabarttı. Bu sözlerin kendisini de ilgilendirdiğinden emindi. Kirli de son mektubunda böyle şeyler duyduğunu yazmış, seninkilerde döneceklermiş galiba diye yüreğini oklatmıştı. Aradan kedi aileleri geçip de ses seda çıkmayınca konuyu unutmuş, yüreği ferahlamıştı ama şimdi duyduğu konuşmalar iç açıcı sayılmazdı. En acısı ülke boyu bir mezarlığa dönüyor olmamız, dedi hanıma. Geride bıraktıklarımızın kimisi gerçekten ölüp gittiler, ya mektuplardan ya gazetelerin ölüm ilanlarından öğrendik öldüklerini. Kimisi de o kadar değiştiler, o kadar başkalaştılar ki onlar da öldüler gibi geliyor bana. Sözünü ettiğiniz maddi sorunlar, iş güç pahalılık, kentlerin yaşanmaz oluşu falan korkutmuyor beni. Korktuğum şey, döneceğimiz yerin hiçbir yer olması. Böyle düşünürsem hepimiz için aynı şey geçerli. Bizim kuşak için dünya hiçbir yer oldu. 10 yıl önce, hatta 10 yıla gitme, 3 yıl önce kim derdi böyle olacağını. Yine de yaşıyoruz işte. Hiç değilse memlekette eski dostlar, arkadaşlar, bir çevre oluşturup birbirimize gidip gelerek avunabiliriz. Avunmak, evet. Birkaç yıl sonra romatizmalı dizlerimizden, bel ağrılarımızdan şikayet ede ede yün hırkalarımıza bürünüp biz bir zamanlar bir şeyler yapardık miyelim, neydi o diye sorarız birbirimize. Son günlerde hiç aklımdan çıkmayan bir dize var. Aragon'un bir şiirinden. Başka bir kader, başka bir zafer için kuşatılmış şu yenik askerlere benziyor hayat. Yenik, yenilmiş olsak iyi. Bambaşka bir şey bu yaşadığımız. Binlerce yıldır, binlerce kere yenildik aslında. Ama askerlerimiz, ordularımız yenildi, düşüncelerimiz değil. Umutlarımız, hayallerimiz, ütopyamız dipdiri kaldı yüzyıllar boyunca. Şimdi ise bambaşka bir şey bu yaşadığımız. Umutlarımız, hayallerimiz, ütopyamız ayaklar altında çiğneniyor. Bin dindarın tanrısını öldürmek gibi bir şey. Hala da yaşıyoruz. Balık yiyoruz, rakı içiyoruz, sokaklarda dolaşıyoruz, kedi besliyoruz. Ama artık hiçbir şey hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Dönmeyi en çok neden istiyorum biliyor musun? Sanki bizim oralarda hala yaşayan bir şeyler, belli belirsiz de olsa bir umut var gibi geliyor bana. Üstelik de şu meret televizyon, günün 24 saati, real komünizmin nasıl yıkıldığını, halkın kızıl bayrakları nasıl parçaladığını, o güzelim kızıl yıldızların kubbelerden indirilip nasıl ayaklar altında çiğnendiğini, heykellerin nasıl kırıldığını, söküldüğünü ballandıra ballandıra göstermiyordur belki bizim oralarda. O kadar dayanamıyorum ki artık haberlere bile bakmayı canım istemiyor. Biz de bu kadar değil, doğru bilirsin, hep biraz içimize kapalıyızdır. Biz bütün gün bir takım sözde büyüklerin yaptıkları önemli konuşmaları, temel atma törenlerini, havaalanlarında karşılanıp geçirilmelerini seyrediyoruz. Dünyadan pek haberimiz yok. İşin en acı yanı nedir biliyor musun? Yıllardır dönme umuduyla yaşadık. Dönüş yolunu ise kalelerimizin yıkılışı açtı. Ne çelişki. Konuştukları bir sürü anlaşılmaz söz bir yana, demek dönüş kararları kesin diye düşündü yine. İçi yeniden ürperdi. Yerinden kalkıp aralık kapıdan balkona çıktı, sonbahar kokularını içine çekti. Sincaplar ağaçların üstünde kovalamaca oynuyorlardı. Balkon sarı yapraklar ve ak kavakların, hanımının çok kızdığı püskül kurularıyla doluydu. Bu evden ayrılamam ben diye düşündü yine. Nereye giderlerse gitsinler, cehenneme kadar yolları var. Yabancı düşmanı yaşlı komşunun gecenin sahibine söylediği gibi, bakamayacak olan kedi almasın. Üstelik Safinaz'ın eski mektuplarında ballandıra ballandıra anlattığı taze ciğer ve balık Nine'yi hiç mi hiç ilgilendirmiyordu. Bir kere küçücük bir parça taze ciğer yedim de bütün gün kustum. Balığa gelince kutu mamalarında bile balık kokusu bana kötü geliyor. Düşündükçe öfkeleniyordu. Patileriyle balkona birikmiş kuru yaprakları ve telli kavak bisküvilerini eşelemeye, çevreye dağıtmaya, açık balkon kapısından içeri savurmaya başladı. Şimdi elektrik süpürgesiyle temizlesin, burunlara bakalım. Sonra öfkesi geçti. Yapraklarla oynamak çok hoşuna gitmişti. Balkonda bir yandan bir yana koşuşturmaya, çevresinde uçuşup duran sonbahar yapraklarını yakalamaya koyuldu. Ne güzel oynuyor dedi sahibi ilgisiz. Onu da getirecek misiniz birlikte? Burada nasıl bırakalım, yazık olur. Bana kalsa evi devralacak kiracıyla konuşur, Nina'yı da almalarını sağlamaya çalışırdım. Ama bizim baba oğlu ileri götürmekten yanalar. Dönüşte işimiz zor. Oğlanın uyum sorunlarıyla mı uğraş? Nina'nın uyum sorunlarıyla mı uğraş? Kendi uyum sorunlarına mı uğraş? Neyse, tasamız da bu olsun. Sizin tasanız değil tabii. Siz insanların hep çok önemli sorunları vardır. Hep önemli işler yaparsınız, önemli şeyler düşünür, önemli laflar konuşur, dünyaya nizam verir, hayvanlara efendilik taslarsınız. Sonra da kıçınızın üstüne oturur, yanıp yıkılırsınız böyle. Kısmet'in mektubunu unuttuğunu fark etti birden. Safinaz'ı düşünerek biraz gönülsüzce konuk kadının kucağına atladı. Eteğine tüy dökecek. Zararı yok, eteğim de siyah zaten. Kısmet'in kokusunu almıştır. O da kucağıma çıkmayı pek sever. Gün uçağa binmeden önce bu etek üzerimdeydi, saatlerce oturdu kucağımda. Yeni kedinin adı Kısmet mi diye sordu hanıma. Nereden de bulursunuz bu adları bilmem. En eskiden sizi ilk tanıdığım zamanlar bir Raşit Oktay vardı. 20 yıl geçmiş o zamandan bu zamana. Kısmet'in hanımı güldü. Çok sıska ve rasitikti. O yüzden Raşit oldu adı. Ama yemek gördüğüm yerinden ok gibi öyle fırlıyordu ki bir de Oktay ekledik. 12 Mart'tan sonra kent değiştirirken Raşit Oktay orada kaldı. Bize kalsa bırakmazdık ama eşyaların kamyona yükleneceği gün ortadan kayboldu. O tam bir sokak kedisiydi. Mahallenin kasabıyla çok dostu. Gözüm arkada kalmadı pek. Nina'nın sahibesi güldü. Şu darbelerin yalnız bize değil, kedilerimize de zararı oluyor. Yine de onlar bizlerden daha şanslı. Bari tutuklanma ya da öldürülme tehlikeleri yok. Anımsar mısın, benim de 12 Mart'tan sonra hapishaneden getirdiğim bir Felix'im vardı. Nina iyice kulak kabarttı. Felix'in sahiplerinin, hele de hanımın hayatında çok önemli bir yeri olduğunu seziyordu. Felix'i hiç görmemiş, Felix hayattayken daha doğmamış olan oğlan bile sanki kendi kedisiymişçesine söz ederdi ondan. Hanımının daha önceki hayatında onlarca kedisi olduğunu biliyordu, beyin de öyle. Çok hoşuna gideni de kedilerini unutmamaları, her birinden ayrı ayrı söz etmeleriydi. Böyle ne çok kedi hikayesi dinlemişti sahiplerinden ama hanım için Felix, bey içinse mır başkaydı. Felix'in hanımıyla çekilmiş siyah beyaz bir fotoğrafı bile vardı. O fotoğrafta hanımı çok genç ve mutluydu. Felix ise ne yalan söylemeli, çizgi film kahramanı Felix kedi kadar, hatta uzun tüylü olduğu düşünülürse ondan daha güzeldi. Dört patisi beyaz çoraplıydı. Yüzünün kaşlarının altından başlayan bölümü, gıgısı ve karnı sanki önü açık kalmış da içinden bembeyaz bir ipek gömlek görünen bir smoking gibiydi. Hatırlamam mı Felix'i?